Ayrım 4. Aşkın gözyaşları, hamuş, ölümü öpen derviş. Sinan Yağmur. Sayfa 41. Kim büyük? Ben aynayım, aynayım. Gevezelik eden, söz söyleyip duran kişi değilim. Ben sustuğum için siz benim gönül feryadımı duyamazsınız. Ancak kulaklarınız göz kesilirse benim perişan halimi görür anlarsınız. Şems bir bekleyiş içerisindeydi. Ömrü hep beklemekle geçmiş gibiydi oysa. İşte şimdi yine bekliyordu. Yıllar önce bıraktığı kum tanesinin inciye dönüşmüş olmasını diliyordu. Paha biçilemez bir inci tanesiyle karşılaşacağı anı bekliyordu. Acaba babası gibi büyük bir alim olmuş muydu? Ya da ondan daha derin bir alim miydi? Bilinmez. Lakin yine bekliyordu işte. Bu kez devasa bir kayın ağacının gölgesinde değildi. Bir yol kenarındaki taşın üzerindeydi. Hava hiç de iyi değildi. Bilakis insanın kanına işleyen keskin bir soğuk hava vardı. Üşüyordu. Gözü yollardaydı. Farklı bir şehirde, farklı bir havada ve birbirinden çok farklı insanların arasındaydı. Beklediği de değişmişti. Kimi beklediğini soran adama, görünce tanıyacağını söylemişti. Sonra gözü kendine doğru gelmekte olan kalabalığa ilişti. Bir katırın üzerinde oturan adamın yanında saygıyla hareket etmekteydiler. Kalabalıktan birkaç kişi onunla sohbet etmek için birbirleriyle yarışmaktaydı. Şems, amansız esip duran rüzgarın kıstığı gözlerini açtı. Aradığının o olduğundan kesinlikle emindi. O, 15 yıl önce Şam'daki meydanda karşılaştığı talebenin ta kendisiydi. O zamanlar henüz fazlasıyla hamdı ve imdadına yetişebilecek kıvama gelmemişti. Fakat bugün hicretin 642 yılının, Cemaziyel Ahır ayının 26'sında yeterince pişmiş görünüyordu. O artık değişmişti. Arkadaşlarının arasında salına salına yürüyen o genç, şimdi karşısında duruyordu. Şems'in gözyaşları içerisinde, "Ey alemin sarrafı, imdadıma yetiş!" diye ısrarlı yakarışlarını görmezden gelen o genç, şimdi pişmiş ve olgunlaşmıştı. İşte bugün o tek arzusu olan buluşma gerçekleşebilirdi. Zamanı gelmişti artık. Mevlana katırına kurulmuş, peşi sıra yürüyen dervişleriyle beraber Şekerciler Hanı'nın önünden geçiyordu. Şems yerinden sıçradı. Katırın yularına sıkı sıkıya yapıştı. Müritler bu adamın ansızın ortaya çıkıvermesiyle ilkin ürkmüşlerdi. Sonra kendilerine gelmiş, bu tuhaf ve acayip davranışlarda bulunan adamı oradan uzaklaştırmaya çalışmışlardı. Mevlana'nın elinin tek bir işareti bu tedirginliğin dinmesi ve karmaşanın bitmesi için yeterliydi. Bu, hiçbir tehlikenin kendisini tehdit etmediği anlamına geliyordu. En iyisi bu yabancıyı kendi haline bırakmaktı. Böylece ne diyecekse daha rahat söyleyebilirdi. Bunun üzerine Şems o ince ve uzun cüssesiyle dimdik ayakta durarak ve herkesin duyması için yüksek bir sesle sorusunu sormuştu. "Sen," dedi, "alemler sultanı Bahattin Velid'in oğlu Behli Celaleddin misin?" Kalabalık şaşkındı. Katırın üzerinden kendine bakan adamın şaşkınlığı ise buradaki kalabalıktan kat be kat fazlaydı. "Benim," dedi. "Sen kimsin?" "Bir garip dervişim. İlminden istifade etmek için uzun yollar kat etmiş, çok memleket gezmiş, her yerde senin izini aramış, garip bir derviş. Şimdi Behli Celaleddin, sana bir sorum olacak." "Sor bakalım, neymiş bu soru ki cevabı için memleket memleket gezmişsin?" "Hangisi büyüktü, Ermiş Beyazıt'ı, Bestami mi yoksa Hazreti Muhammed mi?" "Senin aklına hakim olmuş bu karmaşa da neyin nesi? Bu nasıl bir sorudur böyle be adam? Şüphesiz Hazreti Muhammed'dir." Katırını süren adamın ardından bağırdı. "Hazreti Muhammed daha büyükse neden seni bilmem, gerektiği gibi bilemedim," dedi Buna rağmen Beyazıt'ı, Besame, "Çok şükür, itibarım ne büyük ki, sadece hakla doluyum," dedi. Katır durmuştu. Kalabalık durmuştu. Sesler kesilmiş, herkes Celalettin'e bakmaktaydı. Bu defa ihtiyatlı bir ses tonuyla cevap verdi. Hazreti Muhammed hep Allah'ı arıyordu ve hakim olduğu mana ona yetmiyordu. Besame ise Allah'ın içinde kaybolmuştu. Vardığını sandı ama ve lakin varmak diye bir şey yoktu. İşte o an böyle bir cevap ancak aradığım adamdan gelir diye düşünmüştü. İşte varmak diye bir şey yoktu. Hep gitmek vardı. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan, hep gitmek, hep aramak. Suyu terleten soru sorulmuştur. Ateşi üşüten cevap verilmiştir. Gelen gelmiştir bekleyene. Beklenen ermiştir yolu gözlenene. Arayan aradığını bulmuştur. Sıra adadığını vakti geldiğinde sunmaya kalmıştır. Kalmıştır yolcu. Bir elif miktarı değil, bin vavın kıvrımında susarcasına kalmıştır. Tasavvuf bir yoldu ve sonu yoktu. Şeyh de olsanız her zaman bir şeyhe ihtiyacınız vardı. Biliyorum demek ne büyük bir sözdü, ne büyük bir küstahlıktı. Bilmek neydi, bilince bitiyor muydu? Her açılan kapının ardında başka bir kapı olmasa, kapıları açmanın ne anlamı olurdu? Bir nefsin önüne 7 kapı konmuştu. Peki 7 kapıdan sonra başka bir kapının varlığı mümkün değil miydi? Celaleddin onun şeyhi olacaktı. O Celaleddin'e şeyhlik edecekti. Halvet, hasbihal, miraç, sohbet. Artık dur durak yoktur. Kurulmuştur dost divanı. Aynı sofrada muhabbet demleri tadılacaktır. Kurulur aşk sofrası, muhabbet alana afiyetler olsun. Aşk sofrasının iki içeceği vardır. Muhabbet şerbeti ve vuslat şehadeti. Gönül hanesini açana muhabbet şerbeti, gelenin kısmetine de şehadet düşer. Sofrada sudan başka her şey vardı. Şems çok susamıştı. Ancak istemeye utanıyordu. O akşam hiç uyumadılar. Geceden sabaha kadar uzanan bir sohbet yolculuğundaydı iki dost. Gündüzler dönüyordu gecelere. Şems sürekli anlatıyor, Mevlana sükunetle dinliyordu. Mevlana su gibi akıyor, Şems letavetle susuzluğunu dindirmek için dinliyordu. Geceler devriliyordu sabahlar üzerine. Sabah olunca aynı ibrikten abdest aldılar. Birbirlerine su tuttular. Aynı yörük seccadesinde namaza durdular. Namazdan sonra Şems dayanamadı. "Hamuşum, susadım, çok susadım." "Biliyorum, ben de çok susadım." Kapı aralandı, bir derviş ufak bir testi ve bakır bir tas ile içeriye girdi. İçildi sular şifa niyetine, besmele zikriyle. "Şimdi söyle bana, biraz evvel namazda, biraz evvel su içerken aynı şeyleri mi yaşadık?" "Şüphen mi var?" "Hayır, sadece senden duymak istedim." Mevlana'nın içinde kendisinin bile farkında olmadığı boşluğa bir gül ekmişti Şems. Mevlana merakı artarcasına, "Bana iki de bir hamuş diyorsun. Nedir bu hamuş meselesi?" "Zamanı gelince anlatacağım hamuşum." İlk akşam, ilk gece. Geceden sabaha, sabahtan akşama muhabbet yolculuğu. Yemek molası vermeksizin sadece namaz arası kesilen muhabbet. Şems hamuşuna ayna tuttu, hamuş dilince. "Bazen ağlamak gerekir yürek kapılarının açılması için. Bazen anmak gerekir özlenenin özlemi hatırlaması için. Bazen susmak gerekir yarın yüreğinden geçenleri okumak için." İlk kez eşini gün boyu gece ardı görmeyen bir eş. İlk kez pirlerinden ayrı bir gün geçiren dervişler. Merakların çoğalması, yağan karın tepiye çevirmesi. Akşam iniyordu şehre yorgun. Mevlana bir tek namaz edasında dinç. Namaz sonrası odasını geçtiğinde eşi kendisini endişe dolu bakışlarla karşıladı. nerede olduğunu sormadı. Biraz uyuması için üzerini örttü. Kocasının yüzünde o güne dek görmediği bir ışık dolaşıyordu. Bir bebek masumiyeti ile uykuda olan Mevlana birden sıçradı. Kanter içinde doğruldu döşekte. Kerra Hatun sordu. Hayırdır inşallah? Yok bir şey, hayır olsun. Sadece çok üşüdüm. Üşümek, tepeden tırnağa üşümek. Suskunluğun ilk kapısı aralanıyordu ve Mevlana üşüyordu. Beklenen gelmişti, üşümesi ondandı. Gelen yalnızlığı gösterecekti Mevlana'ya. Kalabalık arasındaki yalnızı. Ölümü sevmeyi, ızdırabı gösterecekti. Gözyaşı ve kanı, aşkı ve güzelliği, susmayı ve susamayı. Gelen bir tek şey isteyecekti, şimdi yatağında üşüyenden. Aşk. Halvetler, hasbihaller, sorular, imtihanlar, sohbetler. Aylar içerisinde bir fasıldan diğer fasıla hasıl olan dostluk nefesleri ve başlar aşk-ı muhabbet demleri. Aşk-ı muhabbet demleri. Dokunmasın alnıma gözlerin. Dokunma, titrersin. Benim alın kırışıklıklarımda yalnızlığım kokar. Yalnızlığımın bir ucu gece karasına, diğer ucu çığlığın ayak izlerine akar. Dokunma. Her gece, her kuşluk vakti, her ikindi sonrası başlar faslı muhabbet. İşte bu fasıllardan birinde sorar Mevlana maşukuna. Aşkın imtihanı nefret ile mi başlar Şems? Nefret kendisini aşk ile imtihan etmek istemez. Ancak kul günahları ile aşkı zehirlemeye başlayınca aklına şu gelir. Kötüye aşık olmak kötüyü iyi yapar. İşte o an haram helal görünür gözüne. Perde yırtılır, haya sıyrılır. Ten ruhun dolaşma alanını daraltır. Niyet kirlenir, amel zehirlenir. Şeytanın insanı aşkla aldattığı ilk basamak zina, yani ten, yani şehvet. Şehvete hayır diyemeyen aşka evet diyemez. Yürekte sukunet gider, daralma başlar. Nefret bile aşka temkinli davranırken, tene tutsaklar sayesinde nefret aşka galebe çalmaya başlar. Ne kadar beşeri sevgi, o kadar nefrettir. O ne kadar nefret, o kadar hüsrandır. Peki, iyi olanla meşguliyetimiz muhabbet midir? İyiye olan muhabbet, yüreği külfet değil ülfet yapar. Özlemek muhabbettendir. İnsan özlediğine muhabbet duyar. Sürekli insanlarla konuşup duruyorsun ve bu da son zamanlarda sana iyi gelmiyor. Ne yapmalıyım bilmiyorum Şems. Söyle ne yapmalıyım? Dur sana bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar Ahmet adında bir adam varmış. Ve ne zaman bir sorunu olsa doğru cami imamına gidip sorarmış. Karım konusunda ne yapmalıyım? İşim konusunda ne yapmalıyım? Şunun hakkında bunun hakkında ne yapmalıyım? Damadım iyi davranmıyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Türlü şikayetler. Ne zaman Ahmet bu bir sorunuyla gelse, hoca efendi onu sabırla, kibarca dinler, sonra da ona bazı tavsiyelerde bulunarak akıl almak için can atan, Ahmet'in beklentisini yerine getirirmiş. Ahmet her seferinde yüzü sevinçten parlayarak oradan ayrılır, değişmez bir şekilde arkadaşlarına hoca efendinin harika tavsiyelerinden bahseder ama bir hafta geçmeden yeni bir sorunla daha çok tavsiye almak için yine hoca efendinin yolunu tutarmış. Sonunda hoca efendinin sabrı tükenmeye başlamış. Kibar ve sevecen bir imam için bile bu kadarı fazlaymış. Peki ne yapmalıymış? Son derece iyi ve dürüst bir adammış Ahmet. Bir gün Ahmet hiç olmadığı kadar büyük bir sıkıntıyla çıka gelmiş. Bir kıza aşık olmuş. Karısı da bu durumu öğrenmiş. Kızı bırakamıyor ama karısını da hayal kırıklığına uğratmak istemiyormuş. Kız şöyle, karım böyle diye uzun uzun anlatıp durmuş. 2 saat boyunca konuşup sonunda "Lütfen bana bir tavsiye ver hocam, ne yapmalıyım?" demiş. Demiş hoca ve derin derin düşünüyormuşçasına parmaklarıyla hafifçe rahleyi tıklatmış. Sonunda şöyle cevap vermiş. Sana verecek bir tavsiyem var ama bu seni üzüp gücendirebilir. Bu yüzden bu sefer gerçekten bu tavsiyeyi vermeli miyim bilemiyorum. Beni üzmek ne demek? Bana her şeyi rahatlıkla söyleyebilirsin diye atılmış Ahmet heyecanla. Peki o zaman demiş imam. Sana iki tavsiyem var. Ya sus ya da git Hristiyan ol. Seni vaftiz etmelerine izin ver ve günah çıkarmak için kiliseye gitmeye başla. Ne diyorsun hoca efendi demiş Ahmet büyük bir şaşkınlık içinde. Aklını mı kaçırdın sen? Vaftiz ol ve günah çıkarmaya başla ki bugünden sonra beni rahat bırakıp biraz da mahalle papazını çıldırdın. Senin için tavsiyem bu. Hristiyan ol ve biraz da papaza işkence et. Zavallı insanlara işkence etme. Mevlana tebessüm etti. Hikaye çok hoşuna gitmişti ve anlamıştı ne yapacağını. Şems kaldığı yerden sözüne devam etti. Allah'a ait ol Mevlana. İnsanlara katıl ama Allah ile insan arasına girme, karışma. Ben Allah'a aitim Mevlana. Sana bırakacağım sır yüreğimdir. Aç gör geride kalan biraz kül, az duman, kanlı feracem ve hamuşluğundur. Ayaz'ın hikayesini bilir misin? Hangisini? O kadar hikayesi var ki. Allah için gözyaşı döktüğü okulluğunu unutmama hikayesini. Hiç duymamıştım, anlatsana. Ayaz, Büyük Fatih, put kıran Gazni hükümdarı, Mahmut'un ahbabı ve yardımcısıydı. Hükümdarın sarayına sefil bir köle olarak gelmiş, Mahmut onu fikir danıştığı bir dostu haline getirmişti. Diğer saray mensupları Ayaz'ı kıskanıyor, bir kusurunu bulup da onu padişaha şikayet etmek ve ayağını kaydırmak için her hareketini takip ediyorlardı. Bir gün onu kıskanan bu kimseler Mahmut'un huzuruna çıkıp, "Ey Allah'ın yeryüzündeki gölgesi! Bilesiniz ki yorulmak bilmeden hizmetinizde olan bizler, kulunuz Ayaz'ı yakından izliyoruz. Şunu bildirmeye geldik ki, Ayaz her gün huzurunuzdan ayrılır ayrılmaz, asla başka kimsenin girmesine izin vermediği odaya giriyor. Orada belli bir vakit geçirdikten sonra kendi odasına çekiliyor. Onun bu alışkanlığının altında gizli bir suçun yattığından korkuyoruz. Kim bilir belki işbirliği ettiği entrikacılarla o odada buluşuyor. Hayatınıza kastetmiş kimseler bile olabilir bunlar." Sultan Mahmut epeyce bir süre Ayaz aleyhinde herhangi bir şey duymayı reddetti. Ama bu kilitli odanın esrarı içini kemirip durunca sonunda Ayaz'ı sorgulaması gerektiğinin kararını verdi. Bir gün Ayaz kendi özel odasından gelirken Mahmut yanında saray mensupları ile birlikte belirip odanın kendisine gösterilmesini emretti. "Hayır," dedi Ayaz. "Odaya girmeme izin vermezsen güvenilir ve sadık biri olduğuna dair kanaatim uçup gidecek ve aramız asla eskisi gibi olmayacak. Seçimini yap," dedi kızgın hükümdar. Ayaz ağladı ve kapıyı ardına kadar açıp Sultan Mahmut ve adamlarının odaya girmelerine izin verdi. Odada hiçbir eşya yoktu. İçeride olan tek şey duvardaki bir askıdan ibaretti. Askıda iyiden iyiye eskimiş, lime lime olmuş yamalı bir cübbe, bir asa ve bir tas asılıydı. Sultan Mahmut ve adamları ortaya çıkan sırrın anlamını kavrayamamışlardı. Mahmut bir açıklama istediğinde Ayaz şöyle dedi: "Sultanım, yıllardır sizin kulunuz, dostunuz ve danışmanınız oldum. Ama nereden geldiğimde asla unutmamaya çalıştım. Sırf bu yüzden kendime eskiden ne olduğumu hatırlatmam için her gün bu odaya geldim. Ben size aitim. Bana ait olan tek şey ise paçavralarım, sopam, tasım ve dünyanın üzerinde dolaşmışlığımdır." Ayaz'ın saraydaki en önemli kişi olmasının nedeni de onun sadeliği, saray entrikalarının içinde olmayışı, hiç kimse oluşu, diğerlerinden farkını gösteriyordu. O bir sufiydi ve derinlerde bir yerde zikir duyuyordu. Nazik, neredeyse görünmez, yine de insanları etkileyen bir ışıltısı vardı. Hatta görünmez olduğu için daha etkiliydi. Çünkü görünmediği için insan kendini ondan koruyamıyordu. Ayaz bir sufiydi. fakir bir insan olarak, ruhu fakir bir insan olarak, sürekli kaynağını hatırlayarak dünyanın dört bir yanını gezmişti. Mahmut'un huzurunda birden bu kadar önemli oluşu böyle gerçekleşmişti. Çok neşeli bir insandı, daima mutluydu. Bir gül gibiydi. Sadece onunla olmak, onun huzurunda bulunmak bile insana neşe veriyordu. Belli bir titreşime sahipti. Saray mensupları Ayaz'ı kıskanıyor, bir kusurunu arıyor. Bulup da onu padişaha şikayet etmek için her hareketini takip ediyorlardı. Saray eşrafında siyaseten bulunanların tüm arzusu budur. Diğerlerinin ayağını kaydırıp onların yerine geçmek. Saray eşrafı, siyaseten iktidarda olanı daima kıskandığı gibi, ona daima dalkavukluk da yapar. Kendisine hiç saygısı yoktur, olamaz da. Kendini azıcık sayan, seven hiçbir insan böyle saray entrikalarına atılamaz. Mutlak derecede aşağılayıcı, küçük düşürücü bir şeydir bu. Mevlana, "Peki Şems, Ayaz neden ağladı?" diye sorunca Şems, "Ağladı çünkü sevmişti. Ağladı çünkü dostluğunu bu kişinin üzerine tümüyle yağdırmıştı. Ağladı çünkü Sultan Mahmut bir dostu kaçırmıştı. Hem de gerçek bir dostu. Ağladı çünkü Sultan Mahmut'un kalpsiz olduğunu gördü. Ayaz, sevginin katledilişini görüp ağladı. Ve kapıyı ardına kadar açıp odaya girmelerine izin verdi," dedi. Mevlana değişmektedir, aheste aheste. Asude bir hal almaya başlar Şems yarenliğinden. Yarası derin değildir. Olsun, deşecek Şems'i var nasıl olsa. Dost dostun yanına değil, yarasına gelen değil miydi? İşte Şems'i vardı ya, gerisinin ne ehemmiyeti vardı? Aşka yolculuk başladığı yerden devam ediyordu. Aylar geçti ve Şems, aşkın bir adı da gitmesini bilmektir diye sırra kadem bastı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 54.